Fahrenheit 451. Ray Bradbury. 1. Ocak ve Semender. Fahrenheit 451. Kitap kağıtlarının tutuştuğu ısı derecesidir. Yakmak bir zevkti. Bazı şeylerin yitmesini, kararmasını ve değişmesini görmek özel bir zevk veriyordu. Avuçlarında dev piton yılanını andıran bakır çinko alaşımı hortumla dünyaya zehirli gaz yağı püskürtürken kanının beyninde zonkladığını hissediyordu. Elleri tarihin paçavralarını ve kömürleşmiş kalıntılarını yok etmek için ateş ve alevin tüm senfonilerini olağanüstü bir şekilde yöneten bir orkestra şefinin elleriydi. Duygusuz kafasında 451 numaralı sembolik başlığı, gözlerinde ise bundan sonra neler olacak düşüncesiyle turuncu alevler vardı. Elindeki turuncuya vurdu. Ev, oburca onu yutan alevlerin içerisinde kaybolup giderken, adeta gökyüzünü kızıl, sarı ve kapkara renklerle yakıyordu. Hızla bir ateş böceği sürüsünün arasından geçti. Güvercin kanatları gibi uçuşan kitap yaprakları varendada ve çimlerin üzerinde savrulurken, her şeyden önce eski bir nüktedeki gibi şekerlemeleri sopaya dizip şömine ateşine tutmayı arzuladı. Kitaplar kıvılcım saçan burgaçlarla yükselip rüzgarda uçarken yanarak karardılar. Montag, alevin dokunuşuyla irkilip geri çekilen tüm insanların kızgın sırıtışıyla sırıttı. İtfaiye merkezine döndüğünde biliyordu ki, yanık mantar gibi zenciye benzemiş yüzüyle aynaya bakıp kendine göz kırpacaktı. Daha sonra ise uykuya dalarken karanlıkta yüz kaslarının yakaladığı alev alev gülümsemeyi hissedecekti. Anımsadığı sürece o gülümseme hiçbir zaman silinmeyecek ve yok olmayacaktı. Kara böcek renkli başlığını çıkartıp parlattı. Yanmaz ceketini de düzgün bir şekilde astı. Zevkle bir duş aldı. Sonra ıslık çalarak elleri ceplerinde itfaiye merkezinin üst katında yürüdü. Delikten aşağıya kaydı. Son anda felaket kesin göründüğünde gayretle ellerini cebinden çıkarıp altın direğe tutundu. Direkten cızırtılar çıkararak alt katın beton zeminine topuklarının değmesine birkaç santim kala durdu. Gece yarısı itfaiye merkezinden çıkıp metroya doğru yürüdü. Hava itişli tren, toprağın içindeki yağlanmış borusu içinde kayıp gitti. Montag indi ve tren onu sıcak havayla birlikte fil dişi renkli fayansla kaplanmış yürüyen merdivenin üzerine bıraktı. Yürüyen merdiven onu sakin gecenin içine götürürken Montag ıslık çalıyordu. Köşeye doğru yürüdü. Belirgin bir şey düşünmüyordu. Ancak köşeye varmak üzereyken yavaşladı. Sanki hiç yoktan bir rüzgar ortaya çıkıvermiş, sanki biri ona seslenmişti. Son birkaç gecedir yıldızların ışığında evine doğru giderken bu köşedeki kaldırımda hep böyle garip, şüpheli duygulara kapılıyordu. Dönmeden biraz önce orada birisinin bulunduğunu hissetmişti. Havanın sakinliğinde sanki biri orada bekliyormuş da Montag gelmeden biraz önce bir gölgeye dönüşüp onun geçmesine izin vermiş gibi bir his vardı. Galiba burnu belli belirsiz bir parfüm kokusu almıştı. Belki de bir insanın bulunduğu yerin hava sıcaklığında oluşturduğu 10 derecelik artışı ellerinin üstünde, yüzünde hissetmişti. Bunu tam olarak anlayamadı. Köşeyi her döndüğünde boş beyaz kaldırımı görmüş, galiba bir gece gözlerini çevirip konuşamadığı birinin çimlerin üzerinde çabucak yok olduğunu görmüştü. Fakat şimdi, bu gece, neredeyse duracak kadar yavaşladı. İçeriden çıkıp onun için köşeye dönen zihni en zayıfından bir fısıltı duydu. Bir soluk muydu? Yoksa birisi orada sessizce durup havada yarattığı basınçla bekliyor muydu? Köşeyi döndü. Ay ışığıyla aydınlanmış kaldırımın üzerindeki güz yaprakları, hareket eden kızı sanki bir kayan kaldırıma sabitlenmiş gösterecek biçimde uçuşuyor, yaprakların ve rüzgarın hareketi kızı ileri taşıyordu. Kız başını yarı öne eğmiş, ayakkabılarının etrafta daireler çizerek dönen yaprakları karıştırışını seyrediyordu. Yüzü ince ve süt gibi beyazdı. Her şeye bıkmayan bir merakla dokunmanın güzel açlığı vardı yüzünde. Sanki donuk bir hayret bakışıydı. Karanlık gözleri, dünyada hiçbir hareketin onlardan kaçamayacağı şekilde bakıyordu. Elbisesi beyazdı ve hışırdıyordu. Montag neredeyse kız yürürken ellerinin hareketini işittiğini düşündü ve çok hafiften bir ses duydu. Kaldırımın ortasında kendinden biraz ötede bekleyen bir adamı keşfeden kızın bembeyaz yüzünün beyaz dönüşünün sesiydi. Başlarının üzerindeki ağaçlar kuru yapraklarını bir yağmur gibi dökerken büyük bir gürültü çıkardılar. Kız durdu ve geri çekilecek gibi baktı. Fakat bunun yerine koyu renk, parlak ve canlı bakışlarıyla onu seyretti. Montag kendini ona harika bir şeyler söylemiş gibi hissetti. Fakat yalnızca merhaba diyecek kadar ağzını kımıldattığını biliyordu. Ve kolundaki semenderle göğsündeki yuvarlak anka kuşu düğmelerini gören kız, hipnotize olmuş gibi göründüğünde Montag tekrar konuştu. "Ah, elbette," dedi. "Siz yeni komşumusunuz, değil mi?" Kız, mesleğiyle ilgili sembollerden gözlerini kaldırırken, "Siz de itfaiyeci olmalısınız." Sesi gitgide kısılmıştı. "Nasıl da garip söylediniz." "Öyle. Öyle olduğunuzu gözlerim kapalı bilirim," dedi kız yavaşça. "Nasıl? Gazya kokusundan mı? Karım her zaman şikayet eder," diye güldü Montag. "Bu kokudan asla kurtulamayız." "Hayır, kurtulamazsınız," dedi kız korku ve saygıyla. Montag, kızın sanki etrafında dönerek yürüdüğünü, tepeden tırnağa incelediğini, onu sessizce silkelediğini ve hiç kımıldamadan ceplerini boşalttığını hissediyordu. "Gaz yağı," dedi Montag sessizlik uzayınca, "benim için olsa olsa parfümdür." "Gerçekten öyle mi geliyor size?" "Şüphesiz, neden olmasın?" Kız bir an düşündükten sonra, "bilmiyorum," dedi. Evlerine giden kaldırıma doğru döndü. Eğer sakıncası yoksa beraber geri dönebilir miyiz? Benim adım Clarice McLellan." "Clarice, ben Guy Montag. Haydi gel. Bu kadar geç saatte ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın?" Gümüşlenmiş kaldırımda ılık serin esintili bir gecede yürüdüler. Havada hafif bir taze kayısı ve çilek kokusu vardı. Montag etrafına bakındı ve yılın son aylarında bunun imkansız olduğunun farkına vardı. Şimdi yanında yalnızca yürüyen kız vardı. Yüzü ay ışığında kar gibi beyazdı ve sorduğu sorulara kızın düşünüp en iyi cevapları vermeye çalıştığını biliyordu Montag. "Şey," dedi kız, "ben 17 yaşındayım ve çılgınım. Amcam bu ikisinin her zaman birlikte olduğunu söyler. İnsanlar ne zaman sana yaşını sorarsa, her zaman 17 yaşındayım ve çılgınım diye söylemelisin," der amcam. "Gecenin bu saatinde yürümek ne kadar güzel, değil mi? Bazı şeylere bakmayı, koklamayı, bazen de bütün gece kalıp yürümeyi ve güneşin doğuşunu izlemeyi severim." Birlikte sessizce yürüdüler ve sonunda düşünceli bir şekilde, "Biliyor musun, senden kesinlikle korkmuyorum," dedi. Montag şaşırdı. "Niye korkacaktın ki?" dedi. "Birçok kişi korkuyor. Yani itfaiyecilerden. Fakat sen yalnızca bir insansın yine de." Montag kendini onun gözlerinde gördü. Tertemiz iki damla parlak suda, karanlık ve ufacık, ağzının kenar çizgileri kadar belirgin ayrıntılarıyla her şey oradaydı. Kızın gözleri mucizevi iki menekşe rengi kehribar gibi Montag'ı yakalayıp bozulmadan saklıyordu sanki. Yüzü şimdi onun tarafına dönük şekliyle içi yumuşak, sürekli ışık dolu, kırılgan bir süt kristalini andırıyordu. Bu isterik bir elektrik ışığı değildi. Fakat neydi? Garip bir biçimde rahatlatan, nadir ve hafifçe insanı mutlu kılan bir mum ışığıydı. Bir keresinde, daha çocukken, elektrikler kesildiğinde, annesi bir mum bulup yakmış ve bir süre sonra elektriğe yeniden kavuşmuşlardı. Mekanın engin boyutlarını yitirdiği ve rahatça etraflarını sardığı böylesine bir aydınlıkta, anne ve oğul, elektriğin çok çabuk gelmemesini umut ederek bir dönüşüm yaşamıştı. Derken Clarice McLellan konuştu. "Sormamın bir sakıncası var mı? Ne zamandan beri itfaiyeci olarak çalışıyorsun?" 20 yaşından beri, 10 yıldır. "Yaktığın kitapları hiç okuduğun olur mu?" Montag güldü. "Bu yasaya aykırıdır." "Öyle ya, doğru." "İyi bir iş. Pazartesi günleri Milley, çarşamba Whitman, cuma Faulkner. Yak, kül olsun. Sonra küllerini yak. Bu bizim resmi sloganımız." Biraz daha suskunluk içinde yürüdüler ve sonra kız, "Uzun zaman önce itfaiyecilerin yangınları başlatmak yerine söndürdükleri söylenir. Doğru mu?" dedi. "Hayır. Evler her zaman için yangına dayanıklı olmuştur. Sözlerime inan." "Garip. Uzun zaman önce evlerin kaza ile yandığını ve yangını söndürmek için itfaiyecilere gereksinimleri olduğunu duymuştum." Montag güldü. Clarice göz ucuyla bakarak, "Niçin gülüyorsun?" diye sordu. "Bilmiyorum." Montag durdu ve yeniden gülmeye başladı. "Niçin? Ben komik bir şey söylemediğim halde gülüyorsun ve dosdoğru cevap veriyorsun. Sana ne sorduğumu düşünmek için duraklamıyorsun." Montag güldü. "Sen garip birisin," dedi ona bakarak. "Senin hiç saygın yok mudur?" "Seni aşağılamak istemedim. Sadece insanları çok fazla izlemeyi sevdiğimden sanırım." "İyi. Bu sana hiçbir şey ifade etmiyor mu?" diyerek kömür renkli yenlerine işlenmiş 451 sayısına eliyle vurdu. "Evet," diye fısıldadı Clarice. Sık adımlarla ilerledi. "Sen hiç jet arabalarının bulvarda şu yöne doğru yarışmalarını izledin mi?" dedi. "Konuyu değiştiriyorsun." "Ben bazen sürücülerin çimen ya da çiçek nedir bilmediklerini düşünüyorum. Çünkü onları asla yavaş gidip göremezler," dedi Clarice. "Eğer yeşil bir şey görürseniz, oh evet bu çimen derler. Pembe bir şey gösterirsen, bir gül bahçesi derler. Beyaz şekiller ise binalardır. Kahverengi şekiller ise inekler." "Amcam bir kez karayollarında arabayı yavaş sürüyordu. Arabayı saatte 40 mille sürdü ve onu 2 gün hapse attılar. Çok komik ve de acı, değil mi?" "Sen çok fazla düşünüyorsun," dedi Montag rahatsız olarak. "Ben nadiren salon duvarlarını seyreder ve yarışlara ya da Luna Park'a giderim. Bu yüzden çılgınca düşünceler için bolca zamanım var sanırım. Sen şehrin ilerisindeki yerleşimsiz bölgede 65 metrelik panoları hiç gördün mü?" "Panoların bir zamanlar yalnızca 6,5 metre boyunda olduğunu biliyor muydun?" "Fakat araçlar hızlı gitmeye başlayınca reklamların daha uzun süre görülebilmesi için panoları uzattılar." Montag birdenbire güldü. "Bunu hiç bilmiyordum," dedi. "Bahse girerim ki senin bilmediğin bir şey daha ben biliyorum. Sabahları çimenlerin üzerinde çiğ tanecikleri olur." Montag birden bunu bilip bilmediğini anımsayamayınca huzursuz oldu. Eğer bakarsan, bakışıyla gökyüzünü işaret etti. Ayda bir adam olduğunu görürsün. Montag uzun bir süredir aya bakmamıştı. Yolun geri kalan kısmında sessizce yürüdüler. Clarice'in suskunluğu düşünceli, Montag'ın ise kızın kendisini suçlayan bakışları altında sıkıntılı ve huzursuzdu. Kızın evine ulaştıklarında bütün ışıklar ışıl ışıldı. Montag bu kadar çok ışığı yanan bir ev görmezdi pek. "Neler oluyor?" diye sordu. "Aa, sadece annem, babam ve amcam oturup konuşuyorlar. Yaya olmak gibi bir şey bu. Sadece daha nadir görülür. Amcam bir kere daha tutuklanmıştı. Sana söylemiş miydim? Yaya olduğu için. İşte böyle tuhaf bir aileyiz. Fakat sen neden söz ediyorsun?" Clarice buna güldü. "İyi geceler," diyerek yürümeye başladı. Sonra bir şey hatırlayarak geri gelip merak ve şaşkınlıkla Montag'a baktı. "Mutlu musun?" diye sordu. Montag, "Ne miyim?" diye seslendi. Fakat kız ay ışığında koşarak gitti. Ön kapıları yavaşça kapandı. "Mutlu. Bu da saçmalıklardan biri." Montag gülmeyi bıraktı. Kapıdaki deliğe elini soktu, aletin kendi dokunuşunu tanımasına izin verdi. Kapının sürgüsü açıldı. "Şüphesiz mutluyum. Ne zannediyor? Mutsuz olduğumu mu?" Bunu sessiz odalara sordu. Holde vantilatörün ızgarasına bakarak durdu ve aniden ızgaranın ardında bir şeyin gizlenerek gözetlediğini anımsadı. Hızla gözlerini oradan uzaklaştırdı. Tuhaf bir gecede tuhaf bir rastlantıydı. Geçen yıl öğleden sonra parkta karşılaşıp konuştuğu yaşlı bir adam dışında hiç böyle bir olay hatırlamıyordu. Montag başını salladı. Boş duvara baktı. Kızın yüzü oradaydı. Belleğinde kaldığı kadarıyla gerçekten çok güzel, şaşırtıcıydı aslında. Gecenin bir yarısında uyanıp da zamanı anlamak için baktığınız karanlık odada güçlükle ayırt edebildiğiniz küçük bir saatin kadranı kadar ince bir yüzü vardı. Ve o saat size saati, dakikayı ve saniyeyi suskun bir beyazlık ve ışıltı içinde anlattığı gibi gecenin daha başka karanlıklara doğru ama aynı zamanda yeni bir güneşe doğru hızla ilerlediğini de kesinlikle bildiriyordu. Montag öteki benliğine, iradeden, alışkanlıktan ve vicdandan bağımsız olarak zaman zaman gevezelik eden bilinçaltı budalasına "Ne?" diye sordu. Montag tekrar duvara bir göz attı. Clarice'in yüzü nasıl da aynaya benziyordu. "Olanaksız, sizin ışığınızı size yansıtan kaç kişi tanırsınız?" Bir benzetme aradı ve Montag kendi işinden buldu. İnsanlar daha çok bir meşaleye benziyorlardı. Birileri üfleyinceye kadar yanarlardı. Ne kadar nadir diğer insanların yüzleri sizi sizden alıp kendi duygularınızı, en derin titrek düşüncelerinizi size yansıtırdı. Kızın ne inanılmaz bir tanımlama gücü vardı. Kukla gösterisini hoşlanarak izleyen birine benziyordu. Göz kapağının her kıpırdanışını, elinin her jestini, parmağının hafif dokunuşlarını daha başlamadan tahmin ediyordu. Ne kadar süre birlikte yürümüşlerdi? 3 dakika mı yoksa 5 dakika mı? Çok uzun bir süre gibi geliyordu ona. Önündeki sahnede kocaman bir figür oluşturmuştu. O incecik bedeniyle duvara ne büyük bir gölge yansıtmıştı. Montag gözü kaşınsa, Clarice'in gözlerini kırpıştıracağını hissediyordu. Fark edilmez bir şekilde çene kasları gerilseydi, Clarice ondan önce esneyecekti. "Nedense ancak şimdi düşünebiliyorum," diye düşündü. Gecenin lanet olası saatinde, sokaklarda durmuş, neredeyse onu bekliyor gibiydi. Yatak odasının kapısını açtı. Ay kaybolduktan sonra bir mozolenin soğuk mermer odasına girmek gibiydi. Tümüyle karanlık ortamda dışarıdaki gümüş dünyanın izi yoktu. Pencereler öylesine sıkı kapatılmıştı ki koca şehrin gürültüsü içeriye, bir mezar gibi olan odaya sızamıyordu. Oda boş değildi. Montag dinledi. Küçük bir sivrisinek havada dans ederek ötüyor, gizlenmiş bir eşek arısının elektriksel vızıltısı özel, ılık pembe yuvasında korunuyordu. Müzik öylesine yüksek sesliydi ki Montag melodiyi takip edebiliyordu. Yüzündeki gülümsemenin eriyip yok olduğunu, sanki düşlemsel bir mumun uzunca bir süre yandıktan sonra içindeki don yağının çöktüğünü, mumun söndüğünü hissetti. Karanlıktı. Montag hiç mutlu değildi. Mutlu değildi. Bu sözleri kendi kendine söyledi. Mutluluğunu bir maske gibi takmıştı ve Clarice maskeyi kapıp çimenlerin üzerinde koşmuştu. Gidip kapısını çalarak maskesini geri isteyemezdi. Işığı yakmadan önce odanın nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Karısı yatağa uzanmıştı, üstü açıktı ve üşümüştü. Bir mezarın kapağına serilmiş bir vücut ve gözleri görünmez çelik iplerle tavana asılmış gibi donuktu. Kulaklarına sıkıca tıktığı küçücük deniz kabukları gibi olan yüksek radyodan uyumayan beyninin sahillerine müzik ve konuşmadan oluşan elektronik ses okyanusu dalga dalga çarpıp duruyordu. Oda aslında boştu. Her gece dalgalar içeri gelir, büyük ses gelgitleri üzerlerine onu alıp götürürlerdi. Gözleri açık, sabaha kadar. Son 2 yıl boyunca Mildred'ın bu denizde yüzmediği gece yoktu. 3. defa bile seve seve dalardı. Oda soğuktu. Yine de Montag rahat soluk alamadığını hissetti. Ay ışığının odaya girmesini istemediği için pencereleri ve panjurları açmak içinden gelmedi. Bir saat sonra kendini havasızlıktan ölecek bir adam gibi hissederek üstü açık, ayrı, dolayısıyla da soğuk yatağına doğru ilerledi. Yerde duran nesneye ayağıyla çarpmadan hemen önce böyle bir şeye takılacağını bildi. Köşeyi dönmeden önce neredeyse kıza çarpacağı zaman hissettiklerinden farklı bir şey değildi bu. Ayaklarından ileriye doğru yayılan titreşimlerin küçük bir engele çarpıp yansıdığını ayağını attığı an hissetmişti. Ayağını çarptığı an cisim tıkırdadı ve kayıp karanlıkta kayboldu. Hiçbir şeyin seçilemediği gecede karanlık yataktaki kişiyi ayakta dimdik durarak dinledi. Burun deliklerinden çıkan nefes o kadar zayıftı ki yaşamın en uzak perçemini, küçük bir yaprağı, bir siyah tüy ya da tek saç telini ancak oynatabilirdi. Montag hala dışarıdan ışık istemiyordu. Çakmağını çıkartıp gümüş kaplamalı gövdesinin üzerine işlenmiş semenderi bularak çaktı. Elindeki küçük ateşin ışığında İki tane ay taşı ona doğru bakıyordu. İki solgun ay taşı, dış dünyadaki yaşamın onlara dokunmadan hızla akıp geçtiği berrak bir derenin içinde gömülü duruyorlardı. Mildred, yüzü üzerine yağmur yağabilecek fakat yağmuru hissetmeyen, üstünden bulut gölgeleri geçebilecek fakat hiçbir gölgeyi fark etmeyen kar kaplı bir ada gibiydi. Tıkaçlı kulaklarında yalnızca yüksük eşek arılarının şarkıları vardı. Nefesi burun deliklerinden girip çıkıyordu. Fakat nefesin girip mi çıktığını, çıkıp mı girdiğini önemsemiyordu. Ayağıyla çarpıp yuvarladığı nesne kendi yatağının kenarının altında parlıyordu. Günün erken saatlerinde içinde 30 uyku ilacının olduğu küçük kristal şişe şimdi bomboş ve kapaksız olarak yerde duruyor, cılız alevin ışığında görünüyordu. Montag orada ayakta dururken gökyüzü evin üzerinde haykırıyordu. Sanki iki dev el, binlerce millik siyah bir keten kumaşı ortadan ikiye ayırıp yırtıyor ve yırtarken müthiş bir ses çıkarıyordu. Montag da ikiye bölünmüş gibiydi. Göğsünün ikiye bölünüp parçalandığını hissetti. Jet bombaları tepesinden geçiyor, Geçiyor, geçiyordu. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, altı tane, dokuz tane, on iki tanesi, bir, bir, bir daha, bir diğeri, bir diğeri daha. Onun yerine bütün çığlıkları atıyorlardı. Ağzını açtı ve bu çığlıkların açığa çıkmış dişlerinin arasından girip çıkmasını bekledi. Ev sarsıldı. Elindeki ateş söndü. Ay taşları yok oldular. Elinin telefona doğru uzandığını hissetti. Jetler gitmişti. Telefonun ağızlığına sürtünürken dudaklarının kımıldadığını hissetti. İlk yardım hastanesi. Kötü bir fısıltıydı bu. Kara jetlerin sesiyle yıldızların parçalanıp toz haline geldiğini ve sabah olduğunda bütün dünyanın bu tozla sanki tuhaf bir karmış gibi kaplanacağını hissetti. Bu aptalca düşünceyle karanlıkta titrerken dudakları devamlı hareket ediyordu. Makineleri vardı. Gerçekten iki makine vardı onlarda. Makinenin birisi yankı yapan derin bir kuyunun dibinde birikmiş olan eski suyu ve eski günleri arayan bir siyah kobra yılanı gibi midenin derinliklerine indi. Yavaş yavaş kaynayarak yüzeye çıkan yeşil maddeyi içiyordu. Karanlığı da içiyor muydu? Yıllardır birikmiş olan zehirleri emebilir miydi? Kör bir arayış içinde ve ara ara derinden gelen bir boğulma sesiyle sessizlik içinde kendini doyuruyordu. Bir de gözü vardı. Makinenin operatörü, taktığı özel bir optik başlık sayesinde midesini boşalttığı kişinin ruhunun derinliklerini görebiliyordu. Acaba o gözler ne görüyordu? Söylemiyordu. Görüyordu ama gözün gördüklerini görmüyordu. Tüm bu işlem bir bahçede kuyu kazmaktan farklı değildi. Yatakta yatan kadın, kazarken ulaşılan sert bir mermer tabakasını andırıyordu. Haydi, delgiyi içeri itin, boşluğu doldurun. Yılan bir şeyleri emerek ortaya çıkabilir belki. Operatör durmuş sigara içiyordu. Diğer makine de çalışmaktaydı. Diğer makinede, üzerinde kızıl kahve, leke tutmaz, tulumlu bir operatör tarafından yönetiliyordu. Bu makine, vücuttaki tüm kanı pompalıyordu ve yerine taze kanla serum dolduruyordu. Suskun kadının üzerine eğilmiş bir şekilde, "Her iki yoldan da temizlemeliyiz," dedi operatör. "Eğer kanı temizlemezseniz, mideyi yıkamanın bir anlamı yoktur. O maddeyi kanda bırakırsak, binlerce kez beyne tokmak gibi vurur. Beyin durur ve felç olur." "Yeter, kes," dedi Montag. "Yalnızca demek istiyordum ki," dedi operatör. "Bitirdiniz mi?" dedi Montag. Makineleri sıkıca kapattılar. "Tamam, bitirdik." Montag'ın öfkesi onları etkilememişti bile. Karşısında durmuşlar, içtikleri sigaranın dumanı burun deliklerinden kıvrılarak gözlerine kadar yayılırken gözlerini kırpmıyorlardı. 50 kağıt tutuyor. "Önce siz neden bana onun iyileşip iyileşmediğini söylemiyorsunuz?" "Tabii, iyi olacak. Bütün gerekli şeyler çantamızın içinde. Şu anda başka şey gerekmiyor. Söylediğim gibi, eskisini çıkartıp yenisini koyarsanız olur biter." "İkiniz de tıp doktoru değilsiniz. Niçin ilk yardımdan bir tıp doktoru göndermediler? Kahretsin." Operatör sigarasını dudaklarında oynattı. "Biz bu tür olaylardan 9-10 tanesini bir gecede hallederiz. O kadar çok oluyordu ki birkaç yıl önce özel makineler yaptık. Tabii optik mercekler yeni. Geri kalanlar eskiden vardı. Bu tip olaylarda tıp doktoruna gerek yoktur. Gereken sorunu yarım saatte temizleyecek, işten anlayan iki becerikli adamdır." Sonra kapıya doğru ilerledi. "Gitmemiz gerek. Kulaklığımızda yeni bir çağrı var. Buradan 10 blok ötede. Gene birisi ilaç kutusunun kapağını fırlatmış. Eğer tekrar ihtiyacın olursa çağır. Onun sakin olmasını sağla. uyarıcı ilaç verdik ona. Uyanınca acıkacak. Hoşça kal.